Ayrım 25.
Aramızda Kratos'un iki adamı varsa da Rasfer ikisini de bir omuz darbesiyle yere serdi ve böylece yardımıma koşmaya kalkışan Thanos'un yolunu kesmiş oldu. Artık savunmasız kalmıştım. Rasfer kılıcını iki eliyle kaldırıp kafamı ikiye yarmaya hazırlandı. Darbeden korunmak için ellerimi kaldırdım ancak korkudan dizlerim tutulmuştu ve kendimi yana atamıyordum. Thanos'un kılıcını fırlattığını görmedim bile. Rasfer'in yüzünden başka bir şey göremiyordum ama kılıç hala havada uçuyordu. Korku duygularımı o kadar güçlendirmişti ki zaman sanki bir kavanozdan akan yağ gibi damla damla geçiyordu. Thanos'un kılıcının havada döndüğünü ve her dönüşünde şimşek gibi parladığını gördüm. Rasfer'in kafasına çarptığında dönüşünü henüz tamamlamamıştı ve çarpan ucu değil kabzası oldu. Darbe Rasfer'i öldürmedi ancak başını geri attı. Boynu rüzgarda savrulan bir söğüt dalı gibi çatırdadı. Rasfer bana yönelttiği darbeyi tamamlayacak zaman bulamadı. Bacakları tutmadı ve bir çuval gibi ayaklarımın dibine devrildi. Hissiz parmakları arasından uçan kılıcı Firavun'un tahtının kenarına saplandı. Kral gözlerine inanamayarak bakıyordu kılıca. Ucu hafifçe koluna değmiş ve derisini yarmıştı. Hafif yarasından bulut beyazı keten eteğine kızıl kan damlaları yuvarlandığını gördük. Korkunç sessizliği bozan Thanos oldu. Büyük Mısır, bu canavarın saldırması için kimin işaret ettiğini gördünüz? Kutsal varlığınızı tehlikeye atanın kim olduğunu biliyorsunuz. Thanos yerde yatan muhafızların üzerinden atlayıp Lord Intef'in kolunu yakaladı ve büktü. Intef acıyla haykırarak dizüstü çöktü. Buna inanmak istememiştim. Firavun'un baş vezirine bakan yüzünde acı bir ifade vardı. Sana tüm yaşamım boyunca güvendim ve sen bana tükürdün. Büyük Mısır dinle beni diye dizleri üzerindeki Lord Intef yalvardı ama Firavun başını çevirdi. Seni yeteri kadar dinledim. Thanos'a dönüp başını salladı. Adamların onu iyi korusunlar ama suçu tam olarak kanıtlanmadığı için saygıda kusur edilmesin. Firavun son olarak topluluğa döndü. Bunlar çok garip ve benzeri görülmemiş olaylar. Köle Taita'nın bana göstereceği kanıtları değerlendirmek üzere bu toplantıya ara veriyorum. Yarın öğlen Tep halkı yine burada toplanacak, vereceğim kararı dinleyecektir. Ben konuştum. Başvezirin sarayının kabul salonuna büyük kapıdan girdik. Firavun kapıda durakladı. Rasfer'in kılıcının yarası hafifse de kolunu iyice sarıp bir askıya yerleştirmiştim. Firavun salona ağır ağır göz gezdirdi. Bir uçta başvezirin tahtı duruyordu. Son mermerden yapılmış taht. Firavun'un Elefantin Adası'ndaki tahtından daha az görkemli değildi. Yüksek duvarlar dümdüz kille sıvanmış, üzerlerine benim eserim olan en etkileyici freskler yapılmıştı. Büyük salon bir neşe bahçesiydi sanki. Hepsinin eserim olmasına karşın baktıkça ben bile büyük zevk alıyordum. Sadece bu eserlerin bile beni ülkemiz tarihinin en büyük sanatçısı olduğum iddiamı desteklediğinden hiç kuşkum yoktu. Onları yaratan kişinin şimdi yok edecek kişi olması bu büyük günün zaferini gölgeliyordu. Firavun'u salona soktum. Bugünlük protokolü bir yana bırakmıştık ve Firavun bir çocuk kadar heyecanlıydı. Arkamdan heyecanla gelirken neredeyse ayaklarıma dolanacaktı. Mahiyeti de kendisini aynı heyecanlı izliyordu. Onları tahtın arkasındaki duvarın önüne götürdüm ve güneş tanrısı Amon-Ra'yı simgeleyen sahnenin önünde durduk. Resme bakan kralın yüzündeki saygı ifadesini sezmemek olanaksızdı. Büyük salon kralın mahiyetiyle dolmuştu şimdi. Tüm saray erkanı, savaşçılar, soydular ve kendilerine vaat ettiği bu heyecanlı an için tüm boya kutularından vazgeçmeye hazır olan saray kadınları hazırdılar. Hanımım en öndeydi. Thanos kralın bir adım gerisinden geliyordu. O ve maviler kral muhafızlığı yapmaktaydılar. Kral Thanos'a döndü. Adamların Lord Intef'i getirsinler dedi. Kratos buz gibi bir saygıyla Intef'i duvarın önüne getirdi. Ancak kendisi de kılıcını çekerek kralla adamın arasına girdi. Taita işine devam edebilirsin dedi kral. Ben duvarın köşesinden başlayarak 30 adım saydım ve getirdiğim bir tebeşirle duvara bir işaret koydum. Bu duvarın ardında başvezirin özel dairesi vardır diye anlattım. Saray son onarım sırasında bazı değişiklikler geçirmiştir. Lord Intef servetinin yakında olmasını istiyordu. Kimi zaman çok gevezelik ediyorsun dedi Frov'un. Sarayın mimarisi hakkındaki konferansımı dinleyecek durumda değildi. Haydi devam et be adam. Burada neler olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Taşçı ustaları gelsin diye seslendim. Deri önlüklü ustalar gelip alet torbalarını duvarın dibine bıraktılar. Usta başından tahta cetvelini alıp duvara bir dörtgen çizdim. Sonra ustaya çok dikkatli ol, fresklere mümkün olduğunca az zarar ver, bunlar büyük sanat eserleridir dedim. Ustalar çalışmaya başladılar. Çok geçmeden kil sıva dökülmüş, altından blok taşlar görünmüştü. Firavun toza dumanı aldırmadan duvara yaklaştı ve sıvının altında görünen biçime baktı. Taş blokların ortasında başka renk taştan bir şekil belirmişti. Burada gizli bir kapı var diye bağırdı kral. Hemen açın şunu. Ustalar kilit taşını çıkardıktan sonra diğer taşlar kolaylıkla yerlerinden çıkarıldı. Ortaya karanlık bir dehliz çıkmıştı. Artık işi ele almış olan Firavun heyecanla meşalelerin yakılmasını emretti. Bu duvarın arkasında gizli bir bölme vardır dedim. Burası Lord Intef'in emriyle yapılmıştır. Meşaleler gelince Tanus birini alıp kralın yolunu aydınlattı. Tanus'un ardından ikimiz birden içeri girdik. Oraya girmeyeli o kadar çok zaman geçmişti ki ben de diğerleri kadar merakla baktım çevreme. Bu süre içinde hiçbir değişiklik yapılmamıştı. Sedir ağacından sandıklar bıraktığım yerlerde duruyordu. Krala önce hangilerini görmesi gerektiğini gösterdim. Bunlar salona taşınsın diye emretti. Taşımak için çok güçlü insanlar gerek, çok ağırdırlar dedim. Mavilerin en güçlü üç adamı sandıklardan birini güçlükle taşıyarak dışarı çıkardılar. Ben bu sandıktan daha önce hiç görmemiştim dedi Lord Intef. Duvarın ardında gizli bir bölme olduğundan da haberim yoktu. Bunu benim selefim yaptırmış ve sandıkları oraya yerleştirmiş olmalı. Majesteleri şu kapaktaki mühüre bakın dedim. Bu mühür kimindir diye sordu Firavun. Majesteleri başvezirin sol işaret parmağındaki yüzüğe bakın diye fısıldadım. Size onunla karşılaştırmanızı önerebilir miyim? Lord Intef lütfen yüzüğünüzü verin dedi kral. Lord Intef sol elini arkasına sakladı. Büyük Mısır, o yüzük 20 yıldır parmağımdadır. Şimdi etime gömüldüğü için çıkaramam. Lord Tanus, kral Tanus'a döndü. Kılıcınızı çıkarın, Lord Intef'in yüzüklü parmağını kesip bana getirin. Tanus kılıcını kınından yarısına kadar çekerek zalim bir gülümsemeyle öne çıktı. Belki de yanılıyorum diye Lord Intef atıldı. Bakalım çıkarabilecek miyim? Yüzük parmağından kolaylıkla çıktı. Tanus yüzüğü alıp diz çökerek krala uzattı. Firavun yüzükle sandığın üstündeki mührü karşılaştırdı. Doğrulduğunda yüzü öfkeden kararmıştı. Tam olarak uyuyor. Bu mühür parmağınızdaki yüzükten yapılmış Lord Intef. Ancak başvezir bu suçlamaya karşılık vermedi. Yüzünde taş gibi bir ifadeyle kollarını kavuşturup bekledi. Mührü kırıp sandığı açın diye emretti Firavun. Tanus kılıcıyla iki tableti kırıp sandığı açtı. Kapak açılınca kral kendini tutamayarak tanrıların adına diye bağırdı. Saray erkanı protokolü falan unutup hazineyi görmek için itişmeye başladılar. Altın! Kral iki elini sandığa daldırıp parlak sarı yüzükleri parmakları arasından akıttı. Elinde kalan tek yüzüğe bakarak üstündeki darphane damgasını inceledi. İki deben saf altın. Bu sandıkta ne kadar altın var ve gizli depoda kaç sandık var? Yıllar önce sandık kapağına yazdığım listeye baktım. Bu sandıkta bir tak ve 300 deben saf altın var. Belleğim beni yanıltmıyorsa içeride 53 altın ve 23 gümüş sandığı olmalı. Ancak buraya kaç mücevher sandığı yerleştirdiğimizi hatırlayamıyorum. Güvenebileceğim hiç kimse yok mu? Lord Intef, seni kardeşim olarak gördüm. Benden görmediğin iyilik kalmadı ve sen bunların karşılığını böyle ödedin demek. Ben gece yarısında kralın sargılarını değiştirirken baş mabeyinci ve baş vergi tahsildarı krallık dairesine geldiler. Getirdikleri hazine listesine Firavun dehşetle okudu. Haydut herif, kralından daha zenginmiş. Böylesine bir kötülüğe ne ceza verilse azdır. Beni ve vergi tahsildarımı soyup soğana çevirmiş. Lord Harrap'la halkınızın 10.000'lercesini de öldürdü diye kendisine hatırlattım. Bunu söylemekle belki de küstahlık etmiştim ama artık bana o kadar çok şey borçluydu ki bu tehlikeyi göze alabilirdim. O da var. Suçu denizler kadar derin, gökler kadar yüksek. Ona uygun bir ceza bulmalıyım. Celladın ipi ona iyilik etmek olur. Majesteleri, hekiminiz olarak artık dinlenmenizi öneririm. Çok yorucu bir gün geçirdiniz. İntef nerede? Onun emniyet altında olduğunu bilmeden uyuyamam. Kendi dairesinde majesteleri, yanında bir yüzbaşı ve bir maviler birliği var. Rasfer'de gözaltında bulunduruluyor. Rasfer mi? Onun o sallaları akan çirkin hayvanı mı? Seni Osiris tapınağında öldürmeye kalkan adam, Lord Thanos'un beynine indirdiği darbeden kurtuldu mu? Mutlu değilse bile sağlığı yerindedir majesteleri. Efendim, beni hadım edenin o olduğunu biliyor muydunuz? Kralın gözlerinin acıyla parladığını fark ettim o an. Efendisine yapacağımı ona da yaparım öyleyse diye Firavun söz verdi. O da efendisiyle aynı cezayı paylaşacak. Bu seni tatmin eder mi Taita? Majestelerinin adaleti sonsuzdur diyerek odadan geri geri çıkıp hanımımı bulmaya gittim. Saatin gece yarısını geçmiş olmasına karşın hanımım beni bekliyordu. Yorgunluktan bitkin düşmeme aldırmadan uyumasına izin vermedi. Beni gece boyunca yatağının yanında tutup Thanos'tan ve önemsiz şeylerden söz etti durdu. Ertesi sabah Osiris tapınağında yerimi aldığımda hiç uyumamış olmama karşın dipdiriydim. Kalabalık bir gün öncesine göre çok daha fazlaydı. Teb'de başvezirin düşüşünü duymayan tek kişi kalmamıştı. Kendi yetiştirmeleri onun kötü yönteminden en çok çıkar sağlayanlar bile hasta ve yaralı liderlerini yiyen sırtlanlar gibi şimdi aleyhine dönmüşlerdi. Tahtın önüne getirilen örümcek reislerinin üzerinde paçavralar vardı ve elleri bağlıydı. Lord Intef ise en güzel ketenlerini ve gümüşlü sandallarını giymişti. Saçlarını taze bukle yapmış, yüzünü boyamıştı. Övgü altını zinciri boynunda asılıydı. Çete reisleri kralın önünde diz çöktülerse de Lord Intef muhafızlardan biri kendisini kılıcıyla dürtmesine karşın çökmeyi reddetti. "Bırak ayakta dursun," dedi kral. "Nasıl olsa mezarında yeteri kadar yatacak." Firavun ondan sonra tüm görkemi ve öfkesiyle ayağa kalktı. İlk kez gerçek bir krala benziyordu. Onu ve zayıflıklarını artık iyi bilen ben bile karşısında dehşete kapılmıştım. Lord Intef, ihanet ve cinayetle, soygunculuk ve korsanlıkla ve daha yüzlerce suçla itham ediliyorsun. Halkımın her katından, lordlardan, kölelerden 50 kişi aleyhine tanıklık etti. Krallık vergi tahsildarlarından sakladığın çalıntı servetini gördüm. Hazine sandıklarında senin özel mührünü gördüm. Bütün bunlarla suçluluğun 1000 kere kanıtlanmış oldu. Ben 8. Memose, bu Mısır'ın hükümdarı ve firavunu seni itham edildiğin tüm suçlardan suçlu buldum. Kralın bağışlamasına ve merhametine de hakkın olmadığı kararına vardım. Yaşasın firavun diye bağırdı Thanos. Teb halkı da 10 kere aynı şeyi bağırdı. Sonsuza kadar yaşasın. Ortalık sessizleşince firavun yine konuştu. Lord Intef, övgü altını, zincirini takmışsın. Onu bir hainin göğsünde görmek beni rahatsız ediyor. Thanos'a baktı. Altını tutsağın göğsünden çıkar. Thanos zincirleri Lord Intef'in boynundan çıkarıp krala götürdü. Kral altın zinciri iki eliyle aldı. Ancak Thanos geri çekilirken bir el onu durdurdu. Lord Harrab'ın adı ihanet suçlamasıyla lekelenmiştir. Baban zorla bir hainin ölümüne gönderildi. Sen sesini yükselttin ve babanın masumluğunu kanıtladın. Harrab Lord'u Pianki'ye verilen bütün cezaları bağışlıyorum ve kendisinden alınan tüm ünvan ve itibarını iade ediyorum. Bu ünvan ve itibar bundan sonra oğlu olan senin olacaktır. Bak her diye bağırdı halk. Firavun çok yaşasın, yaşasın Thanos, yaşasın Harrab Lord'u. Sana miras kalanların dışında şimdi yeni bir ünvan vereceğim. Sana verdiğim görevi yerine getirdin. Örümcekleri ortadan kaldırdın ve başlarını adalete teslim ettin. Tacımıza yaptığın bu hizmete karşılık sana cesaret altınını veriyorum. Diz çök Lord Harrop ve kralın verdiği onura layık ol. Firavun daha önce Lord Intef'in olan altın zincire şimdi de bir cesaret yıldızı ekleyip Tanus'un boynuna geçirdi. Kalk Lord Harrop. Tanus geri çekilirken Firavun dikkatini tutuklulara çevirdi. Lord Intef, Teb Lord'u unvanını geri alınıyor. Adın ve unvanların tüm kamu anıtlarından ve soyluların vadisinde hazırladığın mezarından silinecek. Tüm malların, toprakların yasa dışı yollardan elde ettiğin hazinelerine devletçe el konulmuştur. Bunlardan Harrop Lord'u Pianki'ye ait olanlar gerçek sahibi olan Tanus'a verilecektir. Bak her diye bağırdı halk. Firavun akıllıdır. Çok yaşasın Firavun. Yanı başında hanımım hiç çekinmeden hüngür hüngür ağlıyordu. Hoş kadınlığın yarısı da ondan farksızdı ya. Pek azı saçları göğsündeki altın zinciri gölgeleyen bu kahraman erkeğe dayanabiliyordu. Kral birden beni çok şaşırtan bir şey yaptı. Hanımımın yanında oturduğum yere çevirdi başını. Tacımıza sadık hizmetlerde bulunmuş olan biri var. Kendisi bize çalıntı hazinenin yerini göstermiştir. Köle Taita ayağa kalksın. Gidip tahtın önünde durdum. Hain İntef, yardakçısı Rasver'in elinde çok işkence çektin dedi kral. Onlar adına devlete karşı iğrenç suçlar işlemeye zorlandın. Ancak bunlar senin aklından çıkmış suçlar değildi. Bir köle olarak efendinin istediğini yapmak zorundaydın. Bu nedenle senin bütün suçlarını bağışlıyorum ve bize yaptığın hizmete karşılık sana hain İntef'in el konan hazinesinden ödenmek üzere 2 taak altın verilmesini emrediyorum. Bunun üzerine kalabalık arasından heyecanlı bir mırıltı yükseldi. Ben de kendimi tutamayarak hafif bir çığlık attım. Müthiş bir servetti bu. Ülkenin en zengin lordlarınkiyle boy ölçüşebilecek bu servetle nehir boyunca en verimli toprakları alabilir, o topraklarda villalar inşa ettirebilir, topraklarımda çalışacak 300 güçlü köle satın alabilir ve bir ticaret filosu kurup servetimi kat kat artırabilirdim. Bu insanın hayalini durduracak bir miktardı. Ancak kralın sözü henüz bitmemişti. Bir köle olduğun için bu ganimet sana değil, Firavun'un eşi olan hanımım Lady Lostiris'e ödenecektir. Firavun'un parayı aileden dışarı çıkarmayacağını tahmin etmeliydim. Kısa bir an Mısır'ın en zengin insanlarından biri olmuş olan ben, kralı eğilerek selamlayıp hanımımın yanına döndüm. Hanımım beni avutmak için elimi okşadı ama ben zaten mutsuz değildim. Kaderlerimiz öylesine iç içe geçmişti ki onun bir parçasıydım ve bir daha asla maddi sıkıntı çekmeyeceğimizi biliyordum. Hanımımın servetiyle nasıl en iyi şekilde yatırım yapacağımı düşünmeye başlamıştım bile. Kral sonunda suçlulara cezalarını bildirmeye başlamıştı. Doğrudan doğruya Lord Intef'e bakarak konuşuyordu. İşlediğiniz suçların bir eşi görülmemiştir. Size uygun ağırlıkta bir ceza daha önce ülkemizde verilmedi. Size verdiğim cezayı açıklıyorum. Osiris Festivali'nin sonuncu günü şafak vakti Teb sokaklarından bağlı ve çıplak olarak geçirileceksiniz. Kentin giriş kapısına ayaklarınızdan baş aşağı gelmek üzere canlı canlı çivileneceksiniz. Ve kargalar tüm etlerinizi yiyene kadar orada kalacaksınız. Daha sonra kemikleriniz alınıp toz haline getirilecek ve Nil Ana'ya atılacaktır. Cezayı duyan Lord Intef bile sararmıştı. Dünyevi bedenlerini mumyalanmayacak biçimde yok etmekle Firavun tutukluları karanlığa mahkum ediyordu. Bir Mısırlı için bundan ağır bir ceza olamazdı. Cennetin tarlalarına sonsuzluğa dek erişemeyeceklerdi. Hanımım idamları ve babasının kent kapısına ayaklarından çivilenmesini seyretmeye kararlı olduğunu belirttiğinde ne kadar dehşetli bir sahne ile karşılaşacağını tahmin edemediğini sanıyorum. Ama ben de onun orada olmaması için aynı derecede kararlıydım. Hanımımda asla sadist bir yan olmamıştı. Sanırım bu kararı da saray kadınlarının çoğunun idamları seyretmeye gittikleri ve idam mangasının başında Tanus olacağı için vermişti. Uzaktan da olsa ona bakma fırsatını asla kaçıramazdı. Sonunda kendisini cephaneliğimin en etkili silahıyla önleyebildim. Hanımım, böylesine vahşi sahneler henüz doğmamış oğlunuzu mutlaka etkileyecektir. Herhalde onun daha gelişmemiş zihnine bir zarar vermek istemezsiniz. Bu olanaksız dedi ama duraksadığı da belliydi. Oğlum olanları bilemez. Ama olayı sizin gözünüzde görecek dedesinin çığlıkları karnınızdan geçip onun küçük kulaklarına girecektir. Lösteris bir süre düşündükten sonra içini çekti. Peki öyleyse ama döndüğünde bana olanları bir bir anlatacaksın. Bir tek ayrıntıyı bile gözden kaçırmayacaksın. Özellikle kralın öteki karılarının neler giydiklerini bilmek istiyorum. Sonra da benim iddialarıma tümüyle kanmadığını gösterircesine gülümsedi. Hepsini kulağıma fısıldarsan karnımda uyuyan çocuk hiçbir şey duymaz. İdam günü haremden çıktığımda ortalık daha aydınlanmamıştı. Lord Intef'in tutuklu bulunduğu sarayın dairesi önünden geçerken içerisinin kandiller ve meşaleler de aydınlık olduğunu gördüm ve heyecanlı sesler duydum. Bir aksilik olduğunu anlayıp koşmaya başladım. Lord Intef'in kapısındaki muhafız beni az daha mızraklayacaktı ama son anda tanıdı da silahını kaldırıp içeri girmeme izin verdi. Tanus odanın tam ortasındaydı ve kapana kıstırılmış kara yeleli bir aslan gibi önüne çıkana bağırıyordu. Onun çok öfkeli biri olduğunu bilmeme karşın hiç böyle öfkeden çılgına döndüğünü görmemiştim. Kızgınlıktan konuşma yeteneğini kaybetmiş gibiydi. O kahraman maviler karşısında sinmiş duruyorlardı. Doğruca yanına gittim. Savurduğu yumruktan kurtulmaya çalışarak "Tanus ben geldim" diye bağırdım. "Tanrıların aşkına aklını mı kaçırdın? Şunlara bak bakalım ne yapabileceksin?" Eliyle sanki bir savaş alanını andıran antrede yatan insanları gösterdi. Birinin alayın saygı duyduğum yüzbaşılarından Kehet Kehet'in olduğunu görünce dehşete düştüm. Adam ellerini midesine bastırmış bir halde bir köşede kıvrılıp kalmıştı. Yüzünde bir daha asla görmek istemediğim kaskatı bir dehşet ifadesi vardı. Yanağına dokununca buz gibi olduğunu hissettim. Başımı salladım. Yardım edilecek zaman kalmamış. Adamın göz kapağını açıp ölü gözüne baktıktan sonra ağzını kokladım. O hafif mantar kokusu hiç de yabancı değildi. Zehirlenmiş, ayağa kalktım. Ötekiler de öyle olacak. Yerde 5 kişi vardı. "Nasıl?" diye sordu Tanus sakin bir sesle. Akşam yemeklerinden kalmış olan tasları alıp kokladım. Bunlardaki mantar kokusu daha da güçlüydü. "Aşçılara sor," dedim. Sonra ani bir öfke krizine kapılarak tası duvara fırlatıp parçaladım. Derin bir soluk aldıktan sonra "Tutuklun kaçtı, kuşkusuz," dedim.